Yunus Emre Enstitüsü sunar.
Yüz Türk Edebiyatçısı.
Kemal Bilbaşar. Kale, kasabası, killi yamaçlar arasında yükselen bir peri bacası azmanının üzerine kurulmuş, taş yığınından oluşan bir ortaçağ kalesidir. Kasabayı ahlattan başka ağaç yetişmeyen ovaya, sarp dönemeçli taştan yapılmış bir köprü bağlar. Yeni ve yakın çağlar bu sarp yolu açıp kasabaya ulaşamamıştır. Evlerin yapı biçimi, dar sokakları, insanların giyimleri, yaşayış ve gelenekleri hep geçmiş çağların düzenindedir. Buraya gelen bir yabancı, taştan köprüyü tırmanıp kale kapısından içeri girince kendisini başka bir çağda yaşıyor sanır. Sanki 1000 yıl önce birkaç yüz insan veba ya da başka bir salgın yüzünden buraya tıkılmış ve kalmıştır. Kalenin demir kapısı sürmelenmiş, zamanın akrebi yel kovanı durdurulmuş, kasaba yüzyıllar boyunca uyutulmuştur. Kalenin sokaklarında insana rastlanmaz. Çirkeflerde tüyleri kirli tavuklar eşelenir, duvar diplerinde derisi kemiğine yapışmış köpekler güneşlenirdi. Kasabanın erkekleri para kazanmak için uzak şehirlere çalışmaya giderler. Fakat kadınlarla çocuklar kaleden dışarı çıkmazlar, güneşle birlikte dokuma tezgahlarının başına oturup gün kavuşuncaya dek mekik atar, tarak vurur, masur sararlar. Bu yüzden evlerin açık kapılarından, pencerelerinden ardı kesilmeyen çıkrık, tezgah sesleri kaldırımlara dökülür. Kasabanın nabız vuruşudur bu tezgah sesleri. Kansız düşmüş, heyecanlı, sihirli bir nabız vuruşu. Kadınlar her an sırtlarına bir kırbaç inecekmiş gibi telaş ve korkuyla tezgahı çalıştırırlar. Korkuları sebepsiz değildir. Bilirler ki tezgah takırdamazsa ocak tütmez, tencere kaynamaz olur.
Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Kemal Bilbaşar'ın Yonca Kız adlı kitabından bir bölümle başladık.
Polis komiseri Çerkez Hüsnü Naim Bey'in oğlu, hikaye ve roman yazarı Kemal Bilbaşar, 1910 yılında Çanakkale'de doğdu. Hadımköy, ilkokulu ve Edirne Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra, Vize ve Baba Eski'de 2 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. Yüksek öğrenimini Gazi Eğitim Enstitüsü Tarih Coğrafya bölümünde tamamladı. 1937'den emekliye ayrıldığı 1961'e kadar İzmir Karataş Ortaokulu'nda tarih öğretmeni olarak çalıştı. Daha sonraları İstanbul'a yerleşerek ortaokullar için tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi ders kitapları hazırladı Kemal Bilbaşar. 21 Ocak 1983 yılında İstanbul'da öldü.
Sekiz yaşına kadar yetim büyüyen, üvey babası küçük bir memur olan Bilbaşar, geçim sıkıntısı nedeniyle terzide ve kavaf dükkanında çıraklık eder. Kış aylarında ailenin tek eğlencesi masal ve hikaye okumaktır. Fukara mahallede o toprak sıvalı evlerini Binbir Gece masallarından, Tutiname'den, Kırk Vezir hikayesinden, örtülü renkli bir düş evreni içinde hazırlandığını anlatır Cemo'nun ikinci baskısının ön sözünde Kemal Bilbaşar. İlk hikayesi olan Kaza yahut Çımacı Hasan 1938 yılında Kültür Dergisi'nde çıktı. Yazdıklarını daha sonraları Yurt ve Dünya, Adımlar, Yürüyüş, Yığın, Yedi Tepe, Türk Dili, Yasko Edebiyat dergilerinde yayımlamayı sürdürdü.
Edebiyat anlayışını, sanatkarın konusu insan olduğuna göre, insanların bütün meseleleri sanatkarın meseleleridir diyerek dile getiren Bilbaşar, yazarlığının ilk yıllarından başlayarak gerçekçi bir kimlik taşır. Refik Halit etkisi görülen ilk hikaye kitapları, Anadolu Hikayeleri ve Cevizli Bahçe'de taşra hayatından kesitler vererek küçük esnafın ve küçük memurun gündelik sorunlarını yansıtır.
Pazarlık adını taşıyan üçüncü kitabında memur-esnaf ilişkilerinden, geçim sıkıntısı çeken insanların gündelik hayatlarından yola çıkan Kemal Bilbaşar, Pembe Kurt adlı dördüncü kitabında Söke Ovası'ndaki pamuk ve tütün üreticilerinin sıkıntılarını, bölgeye traktörün girişiyle makineleşmenin tarımda meydana getirdiği problemleri, ovada şimdi bir traktör dövüşüdür gidiyor, Amerikan traktörleri Alman, Çekoslovak, Fransız, İngiliz traktörleriyle durmadan çarpışıyorlar diyerek mizahi bir ifadeyle anlatır. Ali Ağa'nın Pembe Kurt adlı traktörünün Hüseyin Ağa'nın Kozalak adlı traktörünü sürüp götürmesi köyde bir tarih başlangıcı olur.
Hikayeciliğinin verimli dönemi olarak kabul edilen 1942-1948 arasında yazdığı hikayelerin ana teması, İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar ve çok partili hayata geçişin insanlar üzerindeki etkileridir.
Kemal Bilbaşar, Deniz'in Çağrısı adlı kitabıyla roman dünyasına adım atar 1943 yılında. Yahya Kemal'in Deniz Türküsü şiirinden alıntıyla başlar Deniz'in Çağrısı. Çıktığın yolda bugün yelken açıp yapayalnız, gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervasız, yürü hür maviliğin bittiği son hadde kadar. İnsan alemde hayal ettiği nispette yaşar. Necatigil'e göre yer yer Dostoyevski tiplerini ve Knut Hamsun'un açlık romanının kahramanını hatırlatan gülünç tuhaf hasta kişisinin anlatımıyla şu cümleyle başlar Deniz'in Çağrısı. 5 saat rötarla İzmir'e gece yarısından sonra varmak, demir yolları idaresi için ahvali adiyeden olabilir. Fakat benim gibi 5 sene sapa bir yerde kurulmuş küçük bir kasabada, kabuğuna çekilerek vesvese ve korkularıyla baş başa yaşamış, bilmediği bir semanın ve tanımadığı bir denizin maviliğinden şifa aramaya çıkmış, karanlıktan korkan bir insan için ne büyük felaket.
Kemal Bilbaşar'ın çevresiyle uyumsuz bir memurun hikayesini anlattığı, yayımlandığında pek ilgi çekmeyen Deniz'in Çağrısı, psikolojik yabancılaşmanın Türk romanındaki ilk örneği sayılmaktadır. Şimdi sizlere kahramanının ruhsal sorunlarını, çelişkilerini, onun iç dünyasına adım adım inerek büyük bir incelikle nasıl anlattığını gösteren kısacık bir bölüm sunuyoruz Deniz'in Çağrısı adlı romanından.
Ah o ilçe, o küçük kasaba beni böylesine zavallı yapan orası değil miydi? Belki mayamda bozukluk vardı. Belki de ben gerçekten hasta yaratılmış bir adamdım. Ama hiç kuşkusuz beni hasta ve zavallı yapmakta o kasabanın büyük günahı vardı. Düşündükçe yalnız benim değil, oraya gelen hükümet doktorunun da, savcının da, jandarma komutanının da az zaman sonra kabuk bağladıkları ve bu kabuk içinde gizli bir derdin yumağını sardıklarını hatırlıyorum. Demek kasaba da suçluydu. Onun yıkık kalesinin dişleri arasında çok insanın yaşama hevesleri törpülenmişti.
1961'de yayımlanan Ay Tutulduğu Gece'de kasaba ortamında balıkçılar, köylüler, ağa ve esnaf arasındaki çıkar çatışmaları anlatılır. Cemo ve Memo da Doğu Anadolu insanının dramını işler Bil Başar. Cemo da yöre insanları, töreler, tabiat-insan ilişkileri halk hikayelerinden yola çıkılarak ve masalsı bir atmosfer içinde verilir.
Ne var ki günler haftalar geçer, Memo bir türlü gelmezdi obamıza. Sabırsızlanırdım. Memo'nun hasreti yüreğimi tutuşturduğundan bir yerlere sığamazdım. Hevallaha da gündüz işte, gece düşte hep onu sayıklardım da şaşardım. Bir çıngırak sesi kulağıma çalınsa her işi yüzüstü kor, kayalığa tırmanır, yoluna bakardım. Lakin Memo görünmezdi. Ara uzadıkça başına bir hal geçmiş olması korkusuyla ürperir, bir kara gözlü yayla kızına tutulduğu kuruntusuyla delirirdi. İlkin düş görürüm ya da kulağım çınlar sanıp duyduğuma inanamadım. Lakin dereden doğru esip savrulan rüzgar daha açık seçik getirdi çan cümbüşünü kulağıma. Gelen hiç şüphe yok çancı ustası Memo'ydu. Bu cümbüşlü çıngırdak sesleri onun sandıklarından dökülürdü, bilirdim. Bir var ki Memo gelir diye yüreğim ağzıma tıkanırdı. Onu görende ne yapıp ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi bin kez kurmuş, tasarlamışken sevinç aklım başımdan alır, ne diyeceğimi bilemezdim. Eteğim ayağıma dolanırdı. Karşısına çıkmaya cesaret bulamazdım. Bir yerlere kaçıp gitmeye can atardım. Lakin çevrede kaçıp gizlenecek ne bir kaya, ne bir kovuk seçemez, yolun üzerine abanmış, ağaca çıkmaktan başka çare göremezdim. Memo gelmeden kuzucuğumu koltuğuma alıp eğri ağaca tırmandım, dalları arasına gizlendim. Çok geçmeden çancı ustası Memo çıngırdak sandıklarının ardı sıra göründü. Kaftanını yenilemişti. Ayağına al çizmeler geçirmişti. Tüfengini gene sırtına vurmuş, kollarını üzerine dayamıştı. Bu kez türkü çağırmaz, ıslık öttürürdü. Islığına bakarsan, su gelir, millendirir, etrafını güllendirir. Bu sendeki güzellik, dilsizi dillendirir, gel yanıma. Türküsünü içinden geçirirdi.
Bil Başar son iki romanında Bedoş'ta işgal ve mütareke yıllarını, Cumhuriyet'in kuruluşunu, Cumhuriyet'te yetişen ilk kuşağın ideallerini, Zühre Ninem'de ise 1900'lerin başlarında Rumeli'de yaşanan çalkantılı dönemi anlatır. Son romanlarında özellikle konuşma dilinden ve geleneksel halk hikayeciliği ile halk şiirinden aldığı esinle canlı bir anlatım geliştirir Kemal Bil Başar.
Cemo'yla 1967 Türk Dil Kurumu Roman Ödülünü, Yeşil Gölge ile 1968 May Roman Ödülünü kazanan Kemal Bil Başar'ın hikaye kitapları Anadolu'dan Öyküler, Cevizli Bahçe, Pazarlık, Pembe Kurt, Köyden Kent'ten, Irgatların Öfkesi adlarını taşır. Romanları Deniz'in Çağrısı, Ay Tutulduğu Gece, Cemo, Memo, Yeşil Gölge, Başka Olur Ağaların Düğünü, Kölelik Dönemeci, Bedoş ve Zühre Ninem'dir. Yonca Kız ve Kurbağa Çiftliği adlarında iki çocuk romanı olan Bil Başar'ın Gölgedeki Zorbalar adlı bir de çevirisi bulunmaktadır.
Şimdi sizlere Kemal Bil Başar'ın Kurbanlık adlı hikayesinden dramalaştırdığımız bir bölümle programımızı bitiriyoruz sevgili dinleyenler. Traktör yeşil dallarla, çiçeklerle gelin gibi süslenmişti. Tekerleklerin parmaklıkları arasına kırmızı yeşil Japon kağıtları örülmüştü. Makinistin kasketine de kulağı üzerinden kırmızı bir sardunya çiçeği sokulmuştu. Kahveye yaklaşınca makinist gaza bastı, motoru büyük bir gürültüyle çalıştırdı. Egzozunu tüfenk gibi patlattı. Kalabalık ürkerek açıldı, birçokları korkularını gizlemek için kahkaha attılar. Makinist kahvenin önünde traktörü durdurdu. Fakat motoru istop ettirmedi. Direksiyona yaslanarak etrafı saran kalabalığa gururla baktı.
Hoş geldin bizim oğlan. Bizim dört beygirli bu he.
Bu ağam. Nasıl? Zorlu değil mi? Adı dört beygirli ya, onun bir günde yaptığı işin 10 beygir hakkından gelemez.
Yok be, vay anasını.
Maşallah den, nazara gelir ha.
Maşallah, maşallah.
Maşallah. Maşallah.
Alın gelin bakayım sarı öküzü. Çok emeği geçti bize. Kasaba verip mındar göndermeye gönlüm biraz olmadı. Kurbanlık mertebesine ulaşsın bari dedim. İyi etmedin mi İbrahim Hoca?
Çok iyi ettin ağam.
Sarı öküzü getirdiler, traktörün önüne yıktılar. Mazot kokusuyla burnu yanan hayvan debelendi. Ayaklarını kalın bir urganla bağladılar. Bir demir parçası uğruna canına kıyılmasına esef eder gibiydi. Gözlerinden yaş geldi. Başını öbür tarafa döndürdü, gözlerini yumdu, kendini bıçağa teslim etti. Bir programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü sundu.